Ayrım 46.
Bu papucun geri çekilmesinden sonra bu kez ikincisi birincisinin ters dönüş yolunda olmak üzere aynı sevecen jesti hineledi. Daha sonra bacaklar yürüyüşünü sürdürdü. Bir gürültü, anahtar şıkırtısına benzer bir şey, tiz bir ses ve kapı gıcırtısı duyuldu. Gölgeler inleyerek silinip gittiler. Şimdi açıkça söylemekte bir sakınca yoktu artık. Maviydi gölgeler. Tam anlamıyla masmavi. Şişman adam yine deliğin önünden geçti. Teşekkür etmek gerekirdi. Ama iş o olmasaydı da başarılacaktı. Gölgeler önünde sonunda söz konusu olan ancak bir nesneden yansıyabilirdi. O nesne uzaklaştırıldığında gölgeler de inler ve son nefeslerini verirlerdi. Burada uzaklaştırılan ne olmuştu? Bu soruyu yalnızca onu uzaklaştıran yanıtlayabilirdi. Benedict Puffaff içeri girdi. Bakıyorum kalkmışsınız bile. Günaydın sayın profesör. Doğrusu çalışkanlık üzerinize yok. Yağ almak için geldim. Apartman kapısını duydunuz mu hiç? Bu yataklı insan öyle bir uyuyor ki kış uykusuna yatan ayı uyuyamaz. Karın ve toprağı bol olsun kızım hayattayken 3 kişi yatardı bu yatakta. Bakın size arkadaşınız ve bu evin efendisi olarak bir öğüt vereyim. Şimdi bulunduğunuz yerde, orada kalın. O zaman hani ne derler, doğanın harikalarına tanık olacaksınız. Bütün bir apartman uyanıyor. Herkes işinin gücünün başına koşuyor. Herkesin acelesi var. Çünkü çok uyuyorlar. Bir alay karı ve uykucu. Şansınız varsa 3 çift bacağın birden geçtiğini de görürsünüz. Ne ilginç manzaradır bilseniz. İnsan hangisi kime aittir kestiremez. Tamam şudur dersiniz. Oysa bambaşka biridir. Gerçekten görülmeye değer bir manzaradır. Bakın size söyleyeyim. Kahkahalarınızı tutmaya bakın. Yoksa ölürsünüz burada gülmekten. Kapıcı bağıra çağıra ve yaptığı şakadan duyduğu sevinçle kıpkırmızı çıkıp gitti. Demek ki o iğrenç gölgeyle çirkin çizgiler apartman kapısının parmaklıklarına aitti. İnsan adını koyabildiği anda nesneler tehlikeli büyülerini yitiriyordu. İlkel insan her şeyin ve herkesin adını yanlış koyardı. Bu yüzden de çevresi korkunç bir büyü zinciriyle sarılıydı. Tehlikede olmadığı yer ve zaman yoktu. Bilim bizi hurafe ve boş inançlardan kurtardı. Bilim her zaman aynı adları kullanır. Daha çok Latince ve Yunanca adları yeğler. Böylece de gerçek nesneleri gösterir. Yanlış anlaşılma diye bir şey bilimde söz konusu değildir. Örneğin bir kapının arkasında, o kapının kendisinden ya da olsa olsa gölgesinden başka bir şey aramak kimin aklına gelebilir? Ama kapıcı haklıydı. Apartmandan bir sürü pantolon çıkmaktaydı. Başlangıçta sade, biraz boruyu andıran, aşırıya kaçmayan bir özenle bakılmış, pantolon olmanın bilincini pek taşımayan ama kiyen böyle umuyordu, biraz aklı başında gibi görünen pantolonlar geçti. Zaman ilerledikçe ütü çizgileri daha keskin pantolonlar göründü. Bunlar pek aceleci değildi. Ütü çizgileri birbirine yaklaştığında kiyen bunların kumaşı kesebileceğinden korkup dikkat diye sesleniyordu. Gözüne türlü belirtiler çarpıyordu. Renkleri, kumaşın cinsini ve değerini, yerden yüksekliği, olası delikleri, genişliği, pantolon bacaklarının papuçlarla orantısını, lekeleri ve bunların kaynaklarını saptamaktan çekinmiyordu. Malzemenin bolluğuna karşın birkaç iyi saptamada bulunmayı başardı. Saat 10'a doğru ortalık biraz daha sakinleştiğinde bu kez pantolonlara bakarak onları giyenlerin yaşlarını, karakterlerini ve uğraşlarını çıkarmaya çalıştı. Pantolonlardan yola çıkarak insanlara ilişkin dizgisel saptamalar yapmayı olanaklı görüyordu. Bu konuda küçük bir inceleme kalemi almaya karar verdi. Böyle bir incelemeyi 3 günde tamamlayabilmesi işten bile değildi. Yarı şaka yarı ciddi, terzilik alanına el atan bir bilim adamına suçlamalarda bulundu. Ama ne yaparsa yapsın burada aşağıda geçirdiği zamanı yitirmişti bir kez. Kendini neden gözdeliğine verdiğini çok iyi biliyordu. Dün geçmişti, geçmeliydi. Dikkatini bilimsel yöntemlerle yoğunlaştırmak ise kiyene iyi geliyordu. Kadınlar arsızca bir ısrarla işlerine giden erkeklerin arasına karışmaktaydılar. Sabahın köründe ayaklanmışlardı. Çok geçmeden geri dönünce kendi cinslerinin bacak sayısını 2 katına çıkarmış oldular. Alışverişe gitmiş olmalıydılar. Günaydın dedikleri, karşılaştıklarını gereksiz yere lafa tuttukları duyuluyordu. Çizgileri en keskin, bacakları en iyi oturan pantolonlar bile kadınlarla karşılaştıklarında duruyorlardı. Erkeklere özgü boyun eğişlerini değişik biçimlerde dile getiriyorlardı. Biri topuklarını var gücüyle bitiştirdi. Çıkan yüksek ses kiyeni yere yakın kulaklarının zarını acıtıp uyuşturdu. Birkaçı ayak parmaklarının ucunda yaylandılar. 2 kişi dizlerini kırdı. Bazılarının ütü çizgilerinden hafif titremeler geçti. Pantolonla yer arasında oluşan dar açı karşı cinse düşüncesizce bir eğilimi dile getiriyordu. Kien herhangi bir kadına ondan hoşlanmadığını belli edecek, geniş açıları dar açılara yeğleyecek bir erkek, tek bir erkek görmek istiyordu. Ama geçmedi böyle biri. İçinde bulunulan zaman parçası düşünülmeliydi bir kez. Bu insanlar yakalarını yataklarından, karılarından yeni kurtarmışlardı. Bütün apartman evliydi çünkü. Gün ve çalışma önlerinde açıktı. Dışarı çıkmak için acele ediyorlardı. Bacaklarından fışkıran tazelik ve çalışma tutkusu izleyiciye geçiyordu. Ne olanaklar, ne güçler. Bir düşün yaşamı beklemiyordu bu bacakların sahiplerini. Ama yaşam disiplin bekliyordu. İçine girecekleri bir düzen, alışılmış amaçlar, iyi bilinen nedenler bekliyordu. Bir ağ, ortaya konacak bir yapıt, kendi iradelerine göre bölümlere ayrılmış bir zamanın akışı bekliyordu. Ve bu insanlar neyle karşılaşıyorlardı apartmanın holünde? Bir komşunun karısıyla, kızıyla ya da aşçısıyla, üstelik rastlantı da değildi onları karşılaştıran. Kadınların düzeniydi. Evlerinin kapılarının arkasından kulak kesilip dinliyorlardı. Aşklarına tutsak ettikleri insanın ayak seslerini duyar duymaz da arkasına ya da önüne düşüyorlar ya da yanı başında beliriveriyorlardı. Her yalana hazır olan, yüze gülerek, kuyruk sallayarak, kendilerine yüz verilmesi için yalvararak, günah dolu yakınlıklarını sunarak, erkeklerin güçlü ve her şeye hazır durumda dilimleri ayırmak üzere üstüne gittikleri günün yüzünü karartan bir sürü küçük Kleopatra. Bütün bu erkekler yıkıma uğramışlardı, karılarının sözünden çıkmıyorlardı. Karılarından nefret ediyorlardı doğal olarak. Ama bu nefretlerini genelleştirmek yerine önlerine çıkan başka kadınlara koşuyorlardı. Biri gülümsemeye görsün, hemen duruveriyorlardı. Kendi kendilerini aşağılıyorlardı. Tasarılarını erteliyorlar, bacaklarını açıyorlar, zaman yitiriyorlar. Ufacık zevkler uğruna ne pazarlıklara girişiyorlardı. Selam vermek için şapkalarını çıkardıklarında o denli aşağı indiriyorlardı ki insanın görüş alanı kapanıyor ve soluğu kesiliyordu. Şapka yere düştüğü takdirde bükülmüş bir el ardından uzanıyor, bunu gülümseyen bir yüz izliyordu. Daha bir iki saniye önce ciddi ifade taşıyan bir yüz, böylece kadın her kimse bir erkeği ciddiyetinden yoksun kılmayı başarmış oluyordu. Apartmanın kadınları tuzaklarını göz deliğinin tam önünde kuruyorlardı. İstiyorlardı ki çevirdikleri gizli kapaklı işlerde bile bir üçüncü kişi kendilerine hayran kalsın. Ama Kien onlara hayranlık duymuyordu. İstese onları görmezlikten gelebilirdi ve Tanrı biliyordu ya bu işi çok kolay başarırdı. Salt istence bağlı bir işti çünkü. Görmezlikten gelmek bilginlerin kanında olan bir özellikti. Bilim görmezlikten gelme sanatıydı. Kien anlaşılır bir nedenden ötürü sanatını uygulamıyordu. Bilgisiz, dayanılması olanaksız ve budala yaratıklardı kadınlar. Sürekli tedirginlikten başka bir şey veremezlerdi. Onlarsız dünya gerçekten çok zengin bir dünya olurdu. Dev bir laboratuvar, tıka basa dolu bir kitaplık, gece gündüz yoğun çalışma atmosferiyle dolu bir cennet olurdu. Ama adalet kadınlar açısından olumlu bir noktanın belirtilmesini de gerekli kılıyordu. Tümü etek giymekle birlikte hiçbirininki mavi değildi. Kien'in görebildiği kadarıyla bu kadınlardan hiçbiri, yüzyıllar önce apartmanın holünden kayar gibi yürüyerek geçen ve sonunda ancak iş işten geçtikten sonra açlıktan ölen birinin anısını çağrıştırmıyordu. Saat 1'e doğru çıka gelen Benedict Pufaf öğle yemeği için para istedi. Yemeği lokantadan almak zorundaydı ve üzerinde para yoktu. Devlet emekli aylığını ona ayın son günü değil birinde ödüyordu. Kien ondan kendisini rahat bırakmasını rica etti. Burada aşağıda geçireceği günler sayılıydı. Kısa süre sonra yeniden evine taşınacaktı. Ama taşınmazdan önce göz deliğinin başındaki bilimsel çalışmasını tamamlamak istiyordu. Pantolonların karakter bilimi başlıklı bir çalışma planlamıştı. Papuçlar üzerine ek başlıklı bir çalışmada birincisini tamamlayacaktı. Yemeğe ayıracak zamanı yoktu. Belki yarın yerdi. Olur mu öyle şey sayın profesör diye bağırdı kapıcı. Parayı sizin iyiliğiniz için istiyorum. İnsan bu ilginç konumda açlıktan ölebilir. Sizin için kaygılanıyorum. Kien ayağa kalktı ve kendisini rahatsız eden bu insanın pantolonunu eleştirel bir gözle süzdü. Sizden benim çalışma alanımdan derhal çekilip gitmenizi istiyorum. Benim sözcüğünü vurgulamış, küçük bir aradan sonra çalışma alanım sözcüklerini bir hakaret gibi savurmuştu. Pufaf'ın gözleri ardına dek açıldı. Yumrukları kaşınmaya başlamıştı. Hemen vurmamak için yumruklarıyla burnunu kaşıdı. Delirmiş miydi bu profesör? Ne demek istiyordu benim çalışma alanımla? Nereden başlamalıydı şimdi? Bacaklarını mı kırsaydı önce? Kafasını kırıp beynini de akıtabilirdi ya da başlangıç için karnına bir yumrukla yetinebilirdi. Yukarıya, karısının yanına çıkarabilirdi. İşte o zaman görürdü gününü. Kadın katil eline geçirdiği takdirde tuvaleti kapatacağını söylemişti. Sokağa da atabilirdi. Duvarı yıkıp ölen kızının ona olan sevgisini yitirdiği arka odaya da kapatabilirdi. Bunların hiçbiri olmadı. Treyze Pufaf'ın emir üzerine yemek pişirmişti ve bu yemek şimdi yukarıda hazır bekliyordu. Pufaf öç almaktan özveride bulunmak pahasına da olsa bu yemek aracılığıyla para kazanmak niyetindeydi. Eğer isteseydi yalnız atlet değil, lokantacı da olabilirdi çünkü. Cebinden küçük bir asma kilit çıkardı, kiyeni bir parmağıyla yana itti ve kilidi göz deliğinin kapağına asıp kapattı. ''Benim deliğim bana aittir.'' diye bas bas bağırdı. Yumrukları yine irileşmişti. ''Rahat durun.'' diye azarladı onları. Yumruklar homurdanarak ceplerine çekildiler. Orada her an fırlamaya hazır beklemeye koyuldular. Gururları kırılmıştı. Derilerini cebin astarına sürterek kendi kendilerine söylendiler. ''Ne pantolon.'' diye düşündük yani. ''Ne pantolon.'' Öğleden önce yaptığı gözlemler sırasında bir uğraş, önemli bir uğraş, görüş alanında eksik kalmıştı. Katile rastlayamamıştı hiç. Şimdi karşısında biri, araştırmalarında kullandığı aleti çekinmeden kapatan bir insan, katiller için tipik olan türden bir pantolon giymişti. Bumburuşuk, solmuş kan renginden ötürü kırmızımsı parıltılar saçan, içeriden dışarı doğru olmak üzere çirkin biçimde hareketlenen, partal ve yapış yapış, kalın, koyu renkte ve iğrenç bir pantolon. Eğer hayvanlar pantolon giyselerdi, onlarınki de aynen böyle olurdu. ''Yemek ısmarlandı bile.'' diye böğürdü karşısındaki hayvan. ''Ismarlanan şeyin de parası ödenir.'' Pufaf yumruklarından birini ıslıkla dışarı çağırdı. Direnmesini aldırmaksızın açtı ve avucunu uzattı. ''Parayı ben ödeyecek değilim sayın profesör. Böyle yapacağımı sanıyorsanız beni yanlış tanımışsınız demektir. Yemek ve içki paralarında kazıklanmaya hiç gelemem. Sizi son kez uyarıyorum. Sağlığınızı düşünün. İnsanın sonu neye varır sağlığını düşünmezse?'' Kien istifini bozmadı. O halde size haciz koymak zorundayım. Kien'i tutukladı. Tam bir bostan korkuluğu diyerek yatağın üstüne atıp tüm ceplerini aradı. Bulduğu parayı kuruşu kuruşuna saydıktan sonra yemek için gerekli olan parayı aldı. Onun dışında tek kuruş elini sürmedi. Dürüstlüğünden ötürü kendini onurlu bir insan diye övdükten sonra korkutucu bir ifadeyle konuştu. Yemeği buraya yollayacağım. Beni görmeyi hak etmediniz. Nankör bir insansınız. Buna bir son vermek gerekir. Sizi uyarıyorum. Göz deliğim kapalı kalacak. Adalet bunu gerektirir. Gördüğünüz pantolonlar yüzünden dolandırıcı olup çıktınız. Dikkatli olmam gerek. Dürüst davranırsanız deliği yarın açarım yine. Bunu sizi düşündüğümden ve acıma nedir bildiğimden yapacağım. Uslu uslu oturun. Saat 4'te kahveniz gelecek. Saat 7'de de sade bir akşam yemeği. Parasını o zaman ödersiniz. Ya da isterseniz şimdi ödeyin daha iyi. Kien daha yeni ayağa kalkmışken yeniden yatırıldı. Pufaf bütün tatsızlıkların ve çekişmelerin önünü bir defada almak için bir haftalık yiyecek giderini hesapladı. Hesabı bir polis memuruna göre bayağı kuvvetliydi. Üçüncü kez hesapladığında miktar yüksek çıktığından hesap doğru sayıldı. Parayı aldıktan sonra hesabın altına emekli polis memuru Benedikt Pufaf'ın saygılarıyla diye yazıp kağıdı kendisine ait olduğu için dikkatle yastığın altına yerleştirdi. Ancak ondan sonra tükürdü. Bunu kısmen profesörden ötürü uğradığı kendi düş kırıklığını, kısmen de yumruklarının zorla işsiz kalmalarından ötürü uğradıkları düş kırıklığını dile getirmek için yapmıştı ve çıkıp gitti. Kapı yıkılmadan yerinde kalmıştı ama Pufaf kapıyı dışarıdan kilitledi. Kien ise başka bir kilitle daha çok ilgileniyordu. Göz deliğinin kapağını çekiştirdi. Kapak biraz gevşediyse de açılmadı. Kien kabinenin içinde anahtar aramaya koyuldu. Belki de bulacağı anahtarlardan biri asma kilidi uyardı. Yatağın altı boştu. Zorla dolabın kapağını açtı. Dolabın içinde eski üniformalar, bir trompet, kullanılmamış boks eldivenleri, içi temiz ve yeni ütülenmiş, tümü de beyaz, kadın çamaşırlarıyla dolu, sımsıkı sarılmış bir paket, bir polis tabancası, mermiler ve fotoğraflar vardı. Kien meraktan çok nefretle resimlere baktı. Bacaklarını yayıp oturmuş bir baba, sağ elini sanki tutuklamış gibi zayıf bir kadının sırtına koymuştu. Sol eliyle de henüz 3 yaşında bile olmayan bir çocuğu kendine bastırmıştı. Çocuk adamın kucağında ürkek bir ifadeyle oturmaktaydı. Resmin arkasına kalın harflerle şu yazılmıştı. Kırmızı kedi, karısı ve çocuğuyla. Bunu okuyan Kien, kapıcının karısı ölene dek ne denli uzun bir zaman evli kalmış olduğunu anımsadı. Bu resim adamı henüz evlilik yaşamının ortalarında gösteriyordu. Kien içi vahşi bir sevinçle dolu olarak kedi sözcüğünü çizdi, üstüne katil yazdı. Sonra resmi en üste, görünüşlerine bakılırsa sık sık kullanılan üniformaların üstüne yerleştirip dolabın kapılarını kapattı. Bir anahtar, ah bir anahtar, neler vermezdi şimdi bir anahtar için. Sanki teninin tüm deliklerinden bir sicim geçirilmişti. Sanki biri bütün bu sicimlerden bir halat örmüştü ve güçlü, kalın, söz dinlemez halat göz deliğinden geçip koridora uzanıyordu. Koridorda pantolonlardan oluşma bütün bir alay halatın ucuna asılmış çekmekteydi. İstiyorum, gelmek istiyorum diye inledik yani. Ama bırakmıyorlar ki. Çaresizlik içinde kendini yatağa attı. Görmüş olduklarını somutlaştırmaya çalıştı. Erkekler geçti yine gözünün önünden. Onları geri çağırdı. Kadınlar olan bağımlılıklarını affetmeyerek yüzlerine ek suçlamalar haykırdı. Daha yeterince işleyecek, üzerinde düşünecek malzeme vardı elinde. Yeter ki kafası işsiz kalmasın. Düşünce evreninin kapısına korkunç görünüşlü, yüzleri ejderha maskelerini andıran dev gibi 4 Japon cennet bekçisini nöbet tutmaları için yerleştirdi. Onlar neyin içeriye sokulmaması gerektiğini bilirlerdi. Düşüncelerin güvenliğini sağlamaya elverişli olanlar içeri sokulabilirdi. Çok sayıdaki saygın kuramların denetiminden geçirilmesi kesinlikle gereklidir. Bilimin de zayıf yanları var. Kuşku her gerçek bilginin kaynağını oluşturur. Bunu daha Cartesius kanıtlamıştı. Örneğin fizik neden 3 temel renkten söz eder? Kırmızının önemini kimse yadsımayacaktır. Bu rengin temel nitelikteki önemini ortaya koyan belki 1000 kanıt var. Sarıya karşı ileri sürülebilecek itiraz spektrumda bu rengin yeşille sınır komşusu olmasıdır. Yeşile gelince söylentiye göre sarının adlandırılması olanaksız bir renkle karışımından elde edilen bu renk karşısında sözde göze iyi gelmesine karşın dikkatli olmak gerekir. Gözü olumlu yönde etkileyen bir şey aralarından biri düşünülebilecek en yıkıcı, en çirkin, en anlamsız öğe olan bileşkelerden oluşamaz. Yeşil renk maviyi içermez. Çekinmeyelim bu sözcüğü söylemekten. Çünkü sonunda bir sözcükten başka bir şey değil. Hele bir temel renk hiç değil. Çok büyük bir olasılıkla spektrumun bir yerinde yeşilin oluşmasına sarının yanı sıra katkıda bulunan bir giz bize yabancı olan bir öğe gizli. Fizikçilerin görevi bunu bulup ortaya çıkarmak. Ama onların daha önemli işleri var. Her gün dünyayı tümü de göze görünmeyen spektrumdan kaynaklanma yeni ışınlara boğuyorlar. Bizi aydınlatan asıl ışığın bilmecesi için ise beylik bir çözüm buldular. Henüz eksik olan özünü değil etkilerini tanıdığımız üçüncü temel rengin mavi olduğunu ileri sürüyorlar. Bir sözcüğü alıp bir bilmeceye takınca bilmece de çözülü sayılıyor. Yapılan hileyi kimse anlamasın diye de bayağı ve herkesin gözünde kötü olan bir sözcük seçiliyor. Bu durumda insanlar bu sözcüğü yakından incelemekten doğal olarak ürküyorlar. Kötü kokuyor diyerek mavi gibi görünen her şeyin uzağından geçiyorlar. İnsanoğlu korkaktır. Bir karar verme zorunluluğuyla karşılaştığımda 10 kez pazarlığa girmeyi yeğler. İşin üstesinden yalanla gelebilmeyi umar. İşte bu nedenden ötürü günümüze değin salt düş ürünü bir rengin varlığını, Tanrı'nın varlığından çok daha fazla inanıldı. Aslında mavi diye bir şey yoktur. Fiziğin bir uydurmasıdır mavi. Mavi diye bir renk bulunsaydı tipik katillerin saçları mavi olurdu. Kapıcının adı nedir? Mavi kedi mi? Tam tersine, kırmızı kedi. Mavinin varlığına karşıları sürülen ve düşünce ürünü olan olumsuz kanıtlara deneysel nitelikteki kanıtlar da eklendi. Kien gözlerini kapayarak herkesin mavi diye nitelendireceği bir görüntü canlandırmaya çalıştı. Denizi gözledi. Tatlı bir ışık yayılmaktaydı denizden ve deniz rüzgarın okşadığı ağaç tepelerini andırıyordu. Bir tepede duran ozanların altlarında uzanan ormanı denize benzetmeleri boşuna değildi. Ozanlar hep böyle yaparlardı. Belli karşılaştırmalardan bir türlü kopamazlardı. Duyularına ağırlık tanıyan insanlardı ozanlar. Ormanı görürlerdi. Ormanın yeşil olduğunu görürlerdi. Anılarında orman kadar engin ve yeşil olan bir başka görüntü, deniz canlanırdı. Demek ki yeşildi denizin rengi. Üzerinde bulutlarla dolu bir gökyüzü vardı. Bulutlar kapkara ve basıktı. Bir fırtına yaklaşıyordu ama boşalamıyordu bir türlü. Gökyüzü hiçbir noktada mavi değildi. Gün akıp gidiyordu. Nasıl da koşuyordu saatler birbirinin ardından? Neden? Kim de onları böyle kovalayan? İnsan gece olmazdan önce gökyüzünü, gökyüzünün o lanetlenmiş rengini görmek istiyordu. Gel gelelim bir yalandan başka bir şey değildi bu renk. Akşama doğru bulutlar parçalanıyordu. Aralarından parlak bir kırmızı fışkırıyordu. Peki ya mavi renk? O nerede kalıyordu? Her yer, ama her yer kıpkırmızı kesiliyordu. Sonra gece geliyordu. Gerçeğin bir kez daha ortaya çıkışı. Kırmızıdan kimse kuşku duymuyordu. Kien güldü. Her şeyin üstesinden geliyordu. Elini uzattığı her şey kanıtlarına boyun eğiyordu. Olumlu yönde işleyen bir bilim o uyurken bile çalışmasını sürdürüyordu. Gerçi uyumuyordu. Yalnızca uyur gibi yapıyordu. Gözlerini açtığında bakışları kapalı olan göz deliğine dikilecekti. Gereksiz yere öfkelenmekten kaçınmak istiyordu. Katili de aşağı görüyordu. Katil ona hakkı olduğu yeri geri verene, başka deyişle asma kilidi çıkarıp terbiyesizce davranışından ötürü özür dileyene dek gözlerini açmayacaktı. ''Buyurun Bay Katil'' dedi bir ses, belli bir ses. ''Sus!'' diye bağırdı Kien. Mavi renkle uğraşmaktan belli bir ses ihmal etmişti. Tıpkı artık bir daha geri getirilmesine olanak bulunmayan etek gibi bu sesi de ortadan kaldıracaktı. Gözlerini daha sıkı yumarak emrini yineledi. ''Sus!'' ''Rica ederim, yemeği getirdim.'' ''Saçma, yemeği kapıcı yollayacak.'' Kien dudaklarını alaycı bir ifadeyle büzdü. ''Beni zaten kapıcı gönderdi. Ben de gelmek zorunda kaldım. Kendim mi istedim sanıyorsunuz gelmeyi?'' Ses öfkeli bir ifade taşıyordu. Küçük bir hile bu sesi susturabilirdi. ''Yemek falan istemiyorum.'' Kien ellerini ovuşturdu. İyi yapmıştı bu işi. Kadına budalalığına göre davranıyordu. İyi bir polemikçi olarak onu ağır ağır köşeye sıkıştırıyordu. ''Bana ne? Ben de yere atarım. Yazık olur bu güzel yemeğe. Boşa harcanan para kimin? Bir başkasının mı?'' Ses zaman zaman küstahça bir tona bürünüyordu. Kendini evinde hissediyormuş gibi bir havası vardı. Sanki hayvan leşlerinin gömüldüğü yerde bulunan çukurundan dirilip gelmişti. Bir sanatçı, büyük bir sanatçı, bir deha, parçaları yeniden birleştirmişti. Bu sanatçı cesetlere eski seslerini kazandırmasını da biliyordu. ''Hiç durmayın, gerçekte var olmayan yemeği atın yere.'' ''Bakın sayın ceset, bir noktayı hemen belirtmek isterim, artık korkmuyorum. O zamanlar çok geride kaldı. Ben hortlaklardan korkmam. Üstlerindeki kefeni yırtar alırım. Ama o ne, hala yere atılan bir şey yok. Ben mi duymadım acaba çıkan gürültüyü? Yerde kırık parçalar da görmüyorum. Bildiğim kadarıyla yemek tabakta yenir. Ve yine bildiğim kadarıyla porselen kırılır yere düştüğünde. Belki de ben yanılıyorumdur. Şimdi oturup bana kırılmaz porselenlere ilişkin bir masal anlatmanızı öğütlerim. Cesetlerin hayal gücü büyüktür. Bekliyorum, bekliyorum.'' Kien gülümsedi. Acımasız alaylı tutumunu beğenmişti. ''Ama rica ederim, bu bir sanat değil ki. Gözler görmek içindir. Gözlerimi açacağım ama açtığımda sizi görmediğim takdirde utancınızdan yerin dibine geçebilirsiniz. Şu anı dek dürüst oynadım. Sizi ancak yarı yarıya ciddiye aldım. Ama sırf sizi düşündüğüm için görmekten kaçındığım bir şeyi görürsem, burada olmamanıza karşın konuştuğunuzu görecek olursam, o zaman işiniz bitmiş demektir. Gözlerimi öyle bir açacağım ki şaşırıp kalacaksınız. Parmaklarımı, eğer bir yüzünüz olsaydı, nerede bulunacak idiyse o yöne uzatacağım. Gözlerim güç alır. Çünkü açık olduklarında hiçbir şey görmemekten bıktılar artık. Ama bir kez açıldılar mı, o zaman vay halinize. Şu anda hazırlanmakta olan bakışlar acıma nedir bilmez. Biraz daha sabredin. Size acıdığım için çok kısa bir süre daha bekleyeceğim. İyisi mi kendiliğinizden çekilip gidin? Onurunuzu koruyarak geri çekilmenize izin veriyorum. Ona kadar sayacağım. Kafamın içi de bomboş şu anda. Daha kan akması gerekli mi? Uygar insanlarız bizler. İnanın bana, kendiliğinizden gitmeniz en iyisi. Ayrıca bu bölme bir katile aittir. Sizi uyarırım. Gelecek olursa sizi öldürür. Kendimi öldürtmem ben diye karga gibi bağırdı ses. Hayır, ilk karınıza yaptığınızı bana yapamazsınız. Kien'in üstüne ağır bir şeyler düştü. Eğer karşısında biri olsaydı üstüne yemek tabaklarının atıldığını inanacaktı. Görmüş ve geçirmiş bir insan olduğundan olayları kavruyordu. Gözlerini kapalı tutmasına ve bu durumun hayal görmeyi kolaylaştırmasına karşın hiçbir şey görmüyordu. Burnuna yemek kokusu geldi. Koku alma duyusu ona ihanet etmişti. Kulaklarında yakası açılmadık küfürler yankılanıyordu. İyi dinlemiyordu ne söylendiğini. Ama katil sözcüğü her tümcede yineleniyordu.